Bugün Pierre Frank'ın insanın iç dünyası ile dış dünyası arasındaki ilişkiyi kişisel gelişim diliyle ele alan bir eserini, Rezonans Kanunu'nu inceleyeceğiz. Frank, rezonans kavramını insan psikolojisine, ilişkilere, hedeflere ve kişisel dönüşüme uyarlayarak açıklamaktadır. Rezonans, çekim yasası, düşüncenin maddeyi etkilemesi ve gelecekteki ihtimallerle uyumlanma gibi fikirler. Bazı okurlar için ilham verici ve dönüştürücü bulunurken bazıları tarafından bilimsel temeli zayıf, fazla metafizik ya da aşırı iyimser yorumlar olarak eleştirilmiştir. Özellikle insan her şeyi düşünceleriyle çeker şeklindeki basitleştirilmiş yorumlar, hayatın sosyal, ekonomik, biyolojik ve psikolojik gerçeklerini ihmal etme riski taşımaktadır. Bu nedenle rezonans kanununu okurken iki yönlü bir dikkat gerekir. Bir yandan kitap, insanın kendi iç konuşmasını, inançlarını ve duygusal alışkanlıklarını sorgulanması açısından değerli bir kişisel farkındalık metni olarak okunabilir. Diğer yandan, kitabın sunduğu fikirleri mutlak bir bilimsel yasa gibi değil, insanın kendini, beklentilerini ve yaşamla kurduğu ilişkiyi yeniden değerlendirmesine yardım eden bir kişisel gelişim yaklaşımı olarak görmek daha sağlıklı olacaktır. Kitap, "Eğer istediğiniz kişi olabilseydiniz, kim olmayı isterdiniz?" sorusuyla başlar. Yetişkinler çoğu zaman bu soru üzerine düşünmeyi anlamsız bulur. Çünkü zamanla hayat böyle, ben değişemem. Bunun için çok geç ya da bana uygun değil gibi inançlar geliştirirler. Frank'a göre insanı sınırlayan şey çoğu zaman dış dünya değil, kendi zihninde kabul ettiği sınırlardır. Bu yaklaşımda kim olmak istersiniz? Sorusu, kişisel gelişimin başlangıç noktasıdır. Çünkü insan kendine bu soruyu sormadığında, kendi hayatını bilinçli olarak kurmak yerine alışkanlıklarının, korkularının ve çevresinin beklentilerinin içinde yaşar. Yazara göre birçok kişi hayatını değiştiremeyeceğine inanır ve bu inanç zamanla kendi kendini doğrulayan bir kehanete dönüşür. İnsan değişemeyeceğine inanırsa değişmek için gereken adımları atmaz. Adım atmadıkça da değişemediğini düşünür. Böylece kader sandığı şey, aslında kendi inançlarının sonucu haline gelir. Yazara göre zamanla güçlenen ve duygularımızla desteklenen inançlarımız, güçlü bir rezonans alanı oluşturur. Bu rezonans alanıyla uyumlu şekilde titreşen her şey, bu alanın etkisi altında kalarak ona uyum sağlar. Önemli olan, bu rezonans alanını nasıl ve hangi amaçla oluşturduğumuzdur. 1. Bölüm: Dünyayı değiştiren keşifler. Hayat çoğu zaman bize sabit, değişmez ve dış koşullar tarafından belirlenen bir alan gibi görünür. İnsan başına gelenleri tesadüfe, kadere, şansa ya da başkalarının kararlarına bağlar. Oysa Frank'a göre insan yalnızca olayların etkisinde kalan pasif bir varlık değildir. Düşünceleri, duyguları ve inançlarıyla kendi yaşam alanını sürekli etkileyen bir varlıktır. Bu bakış açısına göre bugüne kadar hayatımızı sınırlayan pek çok şey, gerçek sınırlar değil, zihnimizde kabul ettiğimiz inanç kalıplarıdır. Ben bunu yapamam, hayat zaten böyle, şans benden yana değil, değişmek mümkün değil gibi düşünceler yalnızca iç konuşmalar olarak kalmaz. İnsanın kararlarını, davranışlarını, ilişkilerini ve hayatla kurduğu bağ belirler. Böylece kişi farkında olmadan kendi yaşamının sınırlarını yine kendi inançlarıyla çizer. Rezonans, yankı, yansıma ve titreşim anlamına gelir. Kitapta evrendeki her şeyin kendine özgü bir titreşimi olduğu ileri sürülür. Nesneler, canlılar, organlar, hücreler ve düşünceler belli frekanslarda var olur. Piyano örneğini düşünelim. Bir tuşa basıldığında, aynı ya da yakın frekanstaki teller de titreşime geçer. Frank'a göre benzer şekilde insanın iç dünyasında taşıdığı duygu, düşünce ve inançlar da bir titreşim alanı oluşturur. Yazarın temel iddiası şudur: benzer olan, benzerini çeker. İnsan hangi içsel frekansta yaşıyorsa, hayatında o frekansa uygun insanları, olayları ve deneyimleri daha fazla görmeye başlar. Bu yalnızca olumlu istekler için geçerli değildir. Sevinç, güven, açıklık ve umut kadar korku, kaygı, öfke, eksiklik duygusu ve değersizlik inancı da bir rezonans alanı meydana getirir. Bu yüzden insanın ne istediği kadar, neye gerçekten inandığı da belirleyicidir. Diğer yandan, isteklerin gerçekte nasıl yayıldığını bilmek de önemlidir. Bir insan zihinsel olarak bir şeyi isteyebilir. Örneğin başarılı olmak, sağlıklı olmak, sevilmek ya da huzurlu yaşamak isteyebilir. Fakat kalbinin derininde buna inanmıyorsa, yazara göre dış dünyaya yayılan asıl sinyal bu istek değil, içte taşınan şüphe ve korkudur. Bu nedenle sadece olumlu cümleler kurmak yeterli değildir. Bir isteğin etkili olabilmesi için duygu, inanç ve içsel kabul ile desteklenmesi gerekir. Frank, kalbi insanın en güçlü duygu ve enerji merkezlerinden biri olarak görür. Ona göre kalp, inançları ve duyguları taşıyan güçlü bir alan üretir. Bu nedenle insanın dünyaya yaydığı en etkili mesaj, yalnızca zihninden geçen düşünceler değil, kalbinde gerçekten taşıdığı inançlardır. Zihin başaracağım derken kalp başaramam diyorsa, belirleyici olan çoğu zaman kalpteki derin inançtır. Bu yüzden isteklerin gerçekleşmesi için onları yalnızca düşünmek değil, onlara içtenlikle inanmak gerekir. Olumlamalar da bu çerçevede anlam kazanır. Olumlama, mekanik biçimde tekrar edilen cümlelerden ibaret değildir. Ben güçlüyüm, hayatım güzelleşiyor, sağlıklıyım gibi cümleler, eğer iç dünyada gerçek bir karşılık bulmuyorsa zayıf kalır. Etkili olumlama, düşünceyle duygunun birleştiği yerde ortaya çıkar. İnsan istediği şeyi henüz gerçekleşmeden önce içsel olarak hissetmeye, ona güvenmeye ve onunla uyumlu davranmaya başladığında kendi rezonans alanını değiştirmeye başlar. Modern insan çoğu zaman kendisini dünyadan kopuk, olayların karşısında yalnız ve edilgen hisseder. Oysa kitapta her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu savunulur. İç dünya ile dış dünya arasında görünmez ama etkili bir bağ vardır. Düşünceler, duygular ve inançlar yalnızca kişisel alanın içinde kalmaz. İnsanın çevresiyle kurduğu ilişkinin niteliğini de etkiler. Frank, DNA ve fotonlarla ilgili bazı deneylere atıf yaparak bu düşünceyi desteklemeye çalışır. Bu deneylerde insan DNA'sının çevresindeki ışık parçacıkları üzerinde etkili olduğu, hatta fiziksel ayrılık gerçekleşse bile bir tür düzenleyici etkinin sürdüğü ifade edilir. Yazar bu çalışmaları, insanın yalnızca bedensel sınırlarından ibaret olmadığını ve içsel enerjisinin daha geniş bir alanda etkili olabileceğini göstermek için kullanır. Ancak bu tür yorumların bilimsel çevrelerde tartışmalı olduğu unutulmamalıdır. İnsan bedeni yalnızca biyolojik bir makine değildir. İnançlar, duygular ve düşünceler beden kimyasını, bağışıklık sistemini, hormonları, hücreleri ve iyileşme kapasitesini etkileyebilir. Kişinin kendisi hakkında taşıdığı inançlar, bedensel ve ruhsal deneyimlerini şekillendirir. Ben zayıfım, ben hastalığa mahkumum, ben değişemem gibi kabuller insanın enerjisini daraltır. Buna karşılık iyileşmeye, gelişmeye ve dönüşmeye açık bir bilinç, bedeni ve yaşamı farklı bir yöne taşıyabilir. Kitabın bu bölümü, zaman ve gelecek hakkındaki alışılmış düşüncelerden farklı bir yaklaşım sunar. Günlük hayatta zamanın yalnızca geçmişten bugüne, bugünden de geleceğe doğru aktığı varsayılır. Oysa Frank'a göre zaman tek yönlü, düz bir çizgi değildir. Geçmiş, şimdi ve gelecek sanıldığından daha karmaşık bir ilişki içindedir. Gelecek, henüz hiç var olmayan boş bir alan değil. Farklı ihtimaller halinde zaten mevcut olan bir olasılıklar alanıdır. Yazara göre insan düşünceleri, inançları ve duygularıyla sürekli bir enerji yayar. Bu enerji yalnızca mekna değil, zamana da yayılır. Yani insanın iç dünyasında taşıdığı bilinç hali, sadece şu anki çevresini değil, gelecekte karşılaşabileceği ihtimalleri de etkileyen bir alan oluşturur. Gelecek tamamen yazılmış, değişmez bir kader değildir. Aynı zamanda tamamen boş ve belirsiz de değildir. Gelecek, birçok farklı ihtimal halinde vardır. İnsan, kendi bilinç haliyle bu ihtimallerden biriyle rezonansa girer. Hangi gelecek ihtimalinin güçleneceği, kişinin bugün neye odaklandığı, neye inandığı, hangi duyguyu beslediği ve hangi içsel frekansta yaşadığıyla yakından ilişkilidir. Bu anlayışa göre insan yalnızca geleceğin kendisine gelmesini bekleyen pasif bir varlık değildir. Her düşünce, her duygu ve her inanç bir tür sinyal gönderir. Bu sinyal, gelecekteki benzer ihtimallerle temas kurar. Eğer insan sürekli kayıp, başarısızlık, korku ve yetersizlik düşünceleriyle yaşıyorsa, kendi rezonans alanını da bu yönde kurar. Buna karşılık güven, bolluk, sevgi, iyileşme, başarı ve gelişim üzerine kurulu bir bilinç hali, farklı gelecek ihtimalleriyle bağlantı kurar. Özellikle yakın gelecekte gerçekleşme ihtimali bulunan olaylar, şu andaki bilinç halinden güçlü biçimde etkilenir. Daha uzak gelecekte ihtimaller daha geniş ve daha belirsizdir. Fakat yine de bugünkü düşünce, duygu ve inançlarımız o yöne doğru bir eğilim oluşturur. Böylece insanın bugünkü iç dünyası, geleceğin hangi biçimde yaklaşacağını belirleyen temel alanlardan biri haline gelir. Gelecek yalnızca beklenen bir sonuç değil. Bugünkü bilinçle ilişki kurulan bir olasılıklar alanıdır. İnsan hangi içsel frekansta yaşıyorsa, gelecekte o frekansa uygun ihtimalleri güçlendirir. Bu yüzden yeni bir gelecek yaratmanın ilk adımı, dış dünyayı zorlamaktan önce iç dünyayı gözlemlemek, düşünceleri temizlemek, duyguları hedefle uyumlu hale getirmek ve istenen hayatla aynı rezonansa girmektir. Kısaca hayat yalnızca dış olayların toplamı değildir. İç dünya da bu hayatın kurucu parçasıdır. Düşünceler, duygular ve inançlar bir rezonans alanı oluşturur. Bu alan bazen insanı korkularına, sınırlı kabullerine ve tekrar eden sorunlarına hapseder. Bazen de daha geniş imkanlara, yeni ilişkilere, iyileşmeye ve dönüşüme açar. Bu nedenle insan, hayatında sürekli aynı türden olayları yaşıyorsa, sadece dış dünyayı suçlamakla yetinmemelidir. Hangi içsel frekansta yaşadığını, neye gerçekten inandığını, hangi duyguları sürekli beslediğini ve kendisi hakkında nasıl bir düşünce taşıdığını da sorgulamalıdır. Çünkü dış dünya, çoğu zaman iç dünyadaki bilincin yansıması gibidir. Değişim, dışarıyı zorlamadan önce insanın kendi iç alanını fark etmesiyle başlar. İkinci bölüm. İsteklerinizle aynı rezonansa girmenin etkili yolları. Kitabın ikinci bölümü, rezonans kanununu pratik hayata uygulamaya ayrılmıştır. Frank burada okura şu soruyu yöneltir. Şu anda hangi rezonans alanında bulunuyorsunuz? Çünkü ona göre insan bir isteği dile getirdiğinde değil, o isteğe uygun bir enerji alanına girdiğinde dönüşüm başlar. Bu bölümde verilen yöntemlerin ortak noktası, kişinin düşünce, duygu, çevre ve davranışlarını istediği sonuçla uyumlu hale getirmesidir. Yazar, doğru rezonans alanının baskı ve zorlama ile değil, rahatlık, güven, sevinç ve içtenlik ile kurulabileceğini vurgular. İlk etkili yöntem, insanın kendisini istediği hedefe yakın alanlarda tutmasıdır. Daha başarılı olmak isteyen biri, başarıyı doğal gören insanlarla zaman geçirmelidir. Mutlu bir ilişki isteyen biri, sağlıklı ilişki örneklerini gözlemlemelidir. Bir meslekte ilerlemek isteyen biri, o mesleği yapan insanların dünyasına girmelidir. Frank burada ayna nöronlar fikrinden yararlanır. İnsan çevresindeki davranışları, tutumları ve duygusal halleri farkında olmadan içselleştirir. Bu nedenle çevre yalnızca sosyal bir unsur değil, aynı zamanda rezonans alanını besleyen veya bozan bir kaynaktır. İkinci yöntem, olumsuz bilgi akışına karşı dikkatli olmaktır. Yazar, haberlerin, gazetelerin ve sürekli felaket anlatılarının insanın rezonans alanını etkilediğini savunur. Kişi sürekli korku, öfke, kıtlık ve çaresizlik mesajlarına maruz kalırsa kendi iç alanını da bu duygularla doldurur. Bu, dünyadan kopmak anlamına gelmez. Fakat insanın zihinsel beslenmesine dikkat etmesi gerekir. Nasıl bedene alınan gıda sağlık üzerinde etkiliyse, zihne alınan bilgi de duygu ve beklentiler üzerinde etkilidir. Üçüncü yöntem, beynin esnekliğini kullanmaktır. Kitapta insanın alışkanlıklarının ve inançlarının değiştirilebilir olduğu vurgulanır. Eski düşünce kalıpları ne kadar güçlü görünürse görünsün, tekrar, duygu ve bilinçli yönelimle yeni kalıplar kurulabilir. Bu nedenle kişi kendisini ben böyleyim diye sabitlememelidir. Ben değişebilirim inancı, rezonans alanının temel taşıdır. Frank'a göre kişi eski kimlik anlatısını bıraktığında, yeni davranışlar için alan açılır. Olumlamalar bu bölümde önemli bir yer tutar. Ancak yazar olumlamayı yalnızca pozitif cümleler söylemek olarak görmez. Etkili olumlama kısa, açık, olumlu ve şimdiki zamana yakın olmalıdır. Daha önemlisi, kişi bu olumlamayı söylerken onun duygusuna girebilmelidir. İstek, gelecekte bir gün gerçekleşecek uzak bir ihtimal gibi değil, şimdiden iç dünyada hissedilen bir gerçeklik gibi yaşanmalıdır. Bu nedenle olumlama kuru bir tekrar değil, duygu ile güçlendirilmiş bir bilinç yönlendirmesidir. Görselleştirme de aynı mantığa dayanır. Kişi istediği şeyi zihninde yalnızca görüntü olarak değil, duygu olarak da canlandırmalıdır. Sağlıklı olmak isteyen biri, kendisini canlı, hareketli ve güçlü halde hayal etmelidir. Yeni bir iş isteyen biri, o işi yaparken hissettiği güveni, üretkenliği ve sevinci deneyimlemelidir. Frank'a göre görselleştirme, insanı istediği sonucun rezonans alanına sokar. Burada amaç hayal ilemine kaçmak değil, zihni ve duyguları hedefle uyumlu hale getirmektir. Kitapta kendine saygı ve kendini kabul etmede güçlü bir yöntem olarak ele alınır. Çünkü insan kendisini değersiz, yetersiz veya suçlu hissettiğinde yüksek bir rezonans alanı kurmakta zorlanır. Frank'a göre şükran, kendini kabul ve içsel barış, kişinin titreşimini yükseltir. İnsan kendini sürekli eleştirerek, küçümseyerek ya da cezalandırarak iyi bir gelecek kuramaz. Kendine saygı duymak bencillik değil, insanın kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için gerekli temeldir. Yazar, ilişkiler konusuna da rezonans fikrini uygular. İdeal partneri bulmak isteyen kişi, önce kendi içinde bu ilişkiye uygun alanı kurmalıdır. Sevgi isteyen ama güvensizlik, korku ve değersizlik yayan biri, istediği ilişkiyi sabote edebilir. Bu nedenle kişi önce gerçek hisleriyle temas kurmalı, ne istediğini dürüstçe anlamalı ve sevgiye açık bir iç alan oluşturmalıdır. Son bölümlerde eski inançları değiştirme, bağışlama ve geçmişi dönüştürme konuları öne çıkar. Frank'a göre geçmişin acıları, kırgınlıkları ve öfkeleri insanın bugünkü rezonans alanını zayıflatır. Bağışlama, geçmişte yaşananı onaylamak değildir. Kişinin kendisini o olayın duygusal zincirinden kurtarmasıdır. İnsan sürekli eski yaralara tutunursa, yeni bir başlangıç için gereken enerjiyi üretemez. Bu nedenle bağışlama, kitabın yaklaşımında içsel özgürleşmenin önemli bir adımıdır. İsteklerimizle aynı rezonansa girmek, yalnızca dilekte bulunmak değil, bütün varoluşu o isteğe uygun hale getirmektir. Düşünceler, duygular, çevre, beden dili, alışkanlıklar ve inançlar aynı yönde birleştiğinde kişi daha güçlü bir iç alan oluşturur. Frank'a göre hayat, bu iç alanın dış dünyadaki yansımasıdır. Bu yüzden kitap, okura pasif bir bekleyiş değil, bilinçli bir iç dönüşüm önerir. Ne istediğini bil, ona gerçekten inan, duygusal olarak onunla uyumlan, çevreni buna göre düzenle ve eski inançlarının seni aşağı çekmesine izin verme. Rezonans kanununun ana fikri de tam burada yatar. İnsan, önce içinde taşıdığı frekansı değiştirerek hayatının yönünü değiştirmeye başlar.